Ayrım 4. Oğullar ve Rencide Ruhlar. Alper Canıgüz. Sayfa 48. Ofisteki Sosyopat. Ertesi gün uyandığımda vakit öğleni bulmuştu. Hemen salona gidip pencereden sokağı kontrol ettim. Özel bir hareketlilik göze çarpmıyordu. Kafamı kaldırıp Hicabi Bey'in dairesine baktım. Camlar kırıktı. Evet, bir önceki gün yaşadıklarım gerçekti. Gerçek ne demekse. Çabucak bir kahvaltı edip aşağı indim. Bir an önce çocukları bulmak istiyordum. Ortalıkta olmadıklarına göre ya Cemalettinlerin bahçesindeydiler ya Yüksellerin. Açıkçası güzel yani apartmanına gitmeyi pek yemiyordu gözüm. Dosdoğru diğer adrese yöneldim. Yüksel'in babası fotoğrafçıydı. Sanatçı falan değil ama. Kıç kadar bir stüdyoda sabahtan akşama vesikalık fotoğraf çekerdi. Bizim sokağı dikine kesen caddenin üzerindeki iki katlı müstakil bir evde oturuyorlardı. Tepesi tamamen asmalar, hanım eller ve daha bir sürü başka bitkiyle kaplı çok bakımlı bir bahçeleri vardı. Özellikle de evin girişine çıkan merdivenlerin altlarındaki boşluk müthiş bir toplantı mekanıydı. Mahalle savaşlarında orayı üs olarak kullanırdık bu yüzden. Kapının üzerinden atlayarak daldım bahçeye. Kansız, Hakan ve Yüksel merdivenin altındaydılar. Hakan'ın sırtında okul üniforması vardı. Çantası da bir köşeye fırlatılmış duruyordu. Okuldan çıkıp doğruca oraya gelmişti demek ki. Yanlarına gidip, "Merhaba," dedim. Hakan'a özel bir selam çakmayı da ihmal etmedim tabii. "Oya ile Kaya'dan ne haber?" Hakan yüzünü ekşitti. "Sorma yahu, yine bir sürü ödev verdi öğretmen." Ödevlerin içeriğine dair ayrıntılı bilgi vermeye hazırlanıyordu ki, "Aman," diye kestim sözünü. "Benden uzak olsun." "Hicabi amca öldürülmüştün," dedi kansız Celal. "Sen uyuyorsun." "Biliyorum," dedim. "Gırtlağı kesildiğinde oradaydım." Hakan doğuştan ağlamakta bakan gözlerini bana çevirdi. Yüksel her zamanki nezleli boğuk sesiyle "Ne?" dedi. Kansız Celal farkını ortaya koydu tabii. "Bırak oğlum palavracıyı," diyerek güldü. Yine de sözlerimin onu da çok meraklandırdığından emindim. "Doğru söylüyorum," dedim. "Dün bütün gece karakoldaydık babamla." Farkındaydım. Bunu açıklayarak hata yaptığımın ama şöyle sıkı bir etki yaratma isteğime karşı duramamıştım. Madem bir kere yumurtladık, bari tadını çıkartalım diye düşündüm. Elimin altındaki osuruk ağacından ince bir dal kopartıp dişlerimin arasına sıkıştırdım. Ağır hareketlerle merdivenin kenarındaki taş yükseltiye çöktüm. Verdim bakışları uzaklara. Çatlayacaktım havadan. Hepsi çevremde kümelendikten sonra olup bitenleri anlattım onlara. Tabii güzel yaylı apartmanına giren esrarengiz yabancı bölümünü atlayarak. Hikayenin Gazanfer'in kulağına gitmesi riskini göze alamazdım henüz. Ben bitirdikten sonra bir süre düşünceli kaldılar. Galiba biraz kıskanmışlardı beni yaşadıklarımdan dolayı. İlk konuşan Yüksel oldu. "Deli Ertan'a bak be! Nasıl kesmiş adamı kıtır kıtır?" "Onu benim de aklım almıyor," dedi basamaklardan birine oturmuş burnunu karıştıran kansız. "Hayreti mucip bir şey yani." "Deli oğlum herif," dedi Hakan. "Adı üstünde, Deli Ertan." "Bana sorarsanız deliliğiyle bir ilgisi yok," dedim. "Bana bu cinayeti aylardır planladığını söyledi." "Deme yahu," diye atladı sazın Hakan. "Başka bir şey dedi mi peki?" "Tabii, bu daha başlangıç. Benimle uğraşan herkese tek tek ödeteceğim bunu," dedi. Çaktırmadan kansız Celal'e baktım. Ciddi olup olmadığımı tartmaya çalışıyordu. "Hayrola kansız," dedi Yüksel. "Rengin kaçtı birden." Tutamadım kendimi, bastım kahkahayı. Yüksel ile Hakan da katıldı bana. Kansız Celal bize bir küfürle karşılık verdi. Bizde ortam bir kez sulandı mı, el şakalarının başlaması kaçınılmazdır. Yüksel'in Celal'in kulaklarını hunharca fiskelemeye giriştiğini görünce ben de Hakan'ı kafa kola aldım derhal. Kansız bir taraftan Yüksel'in ön takımlarına dönük karşı operasyon yürütürken bir yandan da "Şşt baksana şaka söyledin değil mi? Ertan öyle bir laf etmedi aslında değil mi lan?" diye ciyaklıyordu. Biz boğuşurken Cemalettin çıka geldi. Kansız hemen onu da şenliğimize katmak üzere kendisine karşı bir taarruz girişiminde bulunduysa da Cemalettin onu şöyle bir ittirerek "Çekil oğlum başımdan, seninle uğraşamam şimdi." dedi. Ne oluyor lan Cemo? Diye sordu kansız. Cemalettin'in yüzünden düşen bin parçaydı. İçli içli çekti sümüklerini. Polisler Gazanfer abimi götürdü. Kesin Burhan'ın ailesi şikayet etmiştir, dedi kansız. Haklılar da. Herhalde, dedi Cemalettin. Ben bundan pek emin değildim. Polisler söylemediler mi abini niye götürdüklerini, diye sordum. Yok, alıp götürdüler öyle. Biraz canım sıkılmıştı. Az daha kendimi ele verecek bir şeyler söyleyecektim ki Hakan, dünkü maçı bitirememişsiniz, dedi. Bunun manyak abi gelip bozdu oyunu, dedi kansız Cemalettin'i göstererek. Bu akşama bir maç daha alalım mı? Hem bu sefer ben de oynayabilirim, dedi Hakan hevesle. Süt çocuğu kaleci istemiyoruz biz, diye terslendi kansız. Sen git kızlarla seksek oyna, dedi Yüksel. Hakan çok öfkelenmişti. Ne diyorsun lan sen? Karı kılıklısın oğlum, yalan mı? Diye onun üstüne gitmeyi sürdürdü Yüksel. Hakan'la uğraşmak Cemalettin'in de sıkıntısını dağıtmıştı. Karı kılıklı, karı kılıklı diye bağırarak sinir bozucu bir hareketle saçlarını karıştırdı Hakan'ın. Hakan hırsla çantasını kapıp ayaklandı. Adi herifler. Yaşlar birikmiş gözleriyle bir an benim suratıma baktıktan sonra koşa koşa gitti. Bizimkilerin keyfine diyecek yoktu. Birini ezme fırsatını bulduklarında nasıl da parlıyordu gözleri. Üstelik ellerine geçecek hiçbir şey yokken. Sırf birini aşağılamak için yapıyorlardı bunu. Zevkine. Çocuklara bakıp da saflık, masumiyet ve güzellik edebiyatı yapanların aklına şaşarım. Ben bizimkilere bakınca insanoğlunun en alçakça eğilimlerinin en çıplak halinden başka bir şey görmüyorum. Kendimi onlardan çok farklı bir yere yerleştiriyor değilim. Sadece ben, hasbelkader, içimdeki çirkinliği dışa vurmanın daha rafine yöntemlerini geliştirmiş bulunuyorum. Orada birkaç saat daha geçirdikten sonra eve döndüm. İçimden pek bir şey yapmak gelmiyordu. Bir kitap alıp odamdaki divana uzandım. Uyuyakalmışım. Akşamüstü kalkıp sofrayı kurdum. Annemle babamın eve geliş saatine 5-10 dakika kala bir önceki günden kalan yemekleri ısınmaya koydum. Annem çok takdir etti bu hareketimi. Ne var ki sofradan kalktıktan hemen sonra hata yaptığımı anladım. İşgüzarlığım yüzünden yemeği her zamankinden önce yemiştik ve bu da herkes için nasıl doldurulacağı bilinmeyen fazladan 60 dakika demekti. Annemin ağzı yüzü her zamankinden iki kat daha fazla seyiriyor, sigaraları ucuca ekleyen babam oflaya puflaya volta atıyordu. Günü en az acı verici biçimde öldürmeyi sağlayan mükemmel rutini bozmuştum. Saat kaçta yemek yenir, kaçtan kaça kadar televizyon izlenir, kaçta tuvalete gidilir, kaçta zıbarıp yatılır. Yürütülen faaliyet ile zaman arasındaki ilişki evrimsel bir sürecin sonucuydu. Evrime müdahale etmek akıllı insanın yapacağı iş değildi. Evdeki ızdırap dolu sessizliğe son vermek için kendimi camdan aşağı atmayı planlıyordum ki zil çaldı. Kapıyı açan annemin boğazından küçük bir şaşkınlık çığlığı koptu. Antreden oturma odasına kafasını eğerek girmek zorunda kalan aşağı yukarı 2 metrelik delikanlı Rebi abiydi. Rebi, hoş geldin yavrum, başın sağ olsun, diyerek ona sarıldı babam. Sizler sağ olun, dedi Rebi abi. Annem de kendince üzüntüsünü belirtti. Ah yavrum, gözlerin nasıl da şişmiş. Şöyle bir elini yüzünü yıka da kendine gel. Bir eliyle de banyoyu işaret ediyordu. Gerek yok teyzeciğim, iyiyim, diyerek mikroplarıyla birlikte bir sandalyeye ilişti Rebi abi. Bu saatte rahatsız ettim, kusura bakmayın. Ebeveynlerim birazdan bunun hiç önemi olmadığını belirten bir şeyler söylediler. Haberi bu sabah aldım. Otobüsten ancak öğleden sonra indim. Hastaneydi, karakoldu derken bu saat oldu işte. Şemi abim hala cenaze işlemleriyle uğraşıyor. Babam annemin yanına gömülmeyi vasiyet etmiş ama annemin yanı doluymuş falan. Ne önemi var oğlum? Dedi annem. Karnın açsa çabucak bir şeyler hazırlayayım sana. Sen de ellerini yıkar oturursun sofraya hemen. Hiç zahmet etmeyin. Bir şey yiyecek halde değilim. Onu banyoya göndermekten ümidi kesen annem de kendine bir sandalye çekip ellerini kavuşturdu. Nasıl? Dersleri iyi gidiyor mu yavrum? Rebi abinin bize sadece bayram ziyaretine gelmiş gibi davranmayı ne kadar sürdüreceğini merak ediyordum. Rebi abi bütün nezaketine rağmen bu soruyu pas geçip bana döndü. Sen nasılsın? İyidir Rebi abi. Dün şeyi sen bulmuşsun, karakoldan söylediler. Bir anda ortama yayılan cinayet havası annem için katlanılır şey değildi. Rebi abinin şey diye geçiştirdiği ceset karşısında duruyormuşçasına dehşete düşmüş bir halde dikiliverdi ayağa. Ben kahve yapayım o zaman. İsabet olur diye homurdandı babam. Aklım almıyor bir türlü dedi Rebi abi başını ellerinin arasına alarak. Nasıl olur? Sanki her şeyin mantıksızlığına kendini ikna edebilse yaşananları gerçek olmaktan çıkarabilecekti. Düşünme artık bunları, dedi babam. Bir yararı yok. Deli Ertan ne ister babamdan? Katilin kimliği konusundaki kuşkularımı dile getirmenin ne yeriydi ne zamanı. O yüzden tuttum çenemi. Zavallı çocuk, diye mırıldandı Rebi abi bana bakarak. Şimdi hayat boyu. Üzülme, bana koymaz demeye dilim varmadı. Benim ifadem dışında bir bilgi alabildiniz mi polisten? Diye sordum. Rebi abi omuz sekti. Deliye cinayeti niye işlediğini anlattırmaya çalışmışlar ama bir yararı olmamış. Muhtemelen mahkemenin ardından akıl hastanesine yatırılır diyor savcı. Zaten akli melekeleri yerinde değil diye kendisi de cezaevine gönderilmesine izin vermemiş. Duruşma gününe kadar karakolun nezarethanesinde tutacaklarmış. Bir yıl falan tedavi gördükten sonra salıverirlermiş. Düşünebiliyor musunuz? Adamı linç etmek varken değil mi ama? Rebi abinin acısını anlayışla karşılıyordum ama gerçekten katil bile olsa zavallının birine eziyet etmenin adalet duygusunu nasıl tatmin edebileceğini aklım almıyordu bir türlü. Sapı samandan ayırabilecek bir insan evladıyla karşılaşamayacak mıydım şu dünyada? Belki de kullanıldı, dedi Rebi abi gözlerini şüpheyle kısarak. Tabii, Yunanlılar tarafından. Onu kullanmak da zor biraz, dedim kendimi tutamayarak. Ben birinin gırtlağını kestirmek istesem bu iş için bir akıl hastasını seçmezdim doğrusu. Yani nasıl hedef göstereceksin? Bırak Hicabi Bey'in kim olduğunu bilmeyi, gırtlak neresi diye sorsan kıçını gösterir. Rebi abi şöyle bir yutkunduktan sonra gırtlak dedi ve katılı katılı ağlamaya başladı. Doğrusu bekliyordum bunu. Aklını biraz başına toplasın diye özellikle kullanmıştım o sözcüğü iki kez. Annem bir anda yoktan var olarak bir kağıt mendili yetiştirdi ona. Yerleri sümüklemesin diye. Rebi abi ifrazatını mendile püskürttükten sonra sandalyeyi devirerek ayağa kalktı. Ah, özür dilerim. Ben gideyim artık. Çocuğun durumunu öğrenmek için uğramıştım zaten. Canınızı da sıktım akşam akşam. Bakışlarımı başka tarafa çevirdim. Vicdan azabı çekiyordum onu bu hale düşürdüğüm için. Söylemiştim ya. Diğer çocuklar gibi aşağılığın tekiyim ben de. Babam koluna girmişti Rebi abinin. Bırak bunları oğlum. Otur biraz daha. Kahveni iç hiç değilse. Yok yok, gideyim ben. Nerede kalacaksın? Rebi abi burnunu çekti. Bir oda tutacağım. Şemi de gelecek mi? Galiba o karşı tarafta. Bir orda evinde kalacak. O zaman sen de yalnız başına kalma bu haldeyken, dedi babam. Bu geceyi burada geçirirsin. Bizim oğlanın odasındaki divanı hazırlarız sana. Ben de sabaha kadar ağlata ağlata babasının yanına postalardım artık onu. Babamın ısrarlarına annem de katılınca Rebi abi razı oldu o gece bizde kalmaya. Daha sonra pek konuşmadık. Annem Rebi abiye babamın binlerce kez yıkanmaktan iyice bollaşmış eşofmanlarından birini verdi. İlerleyen saatlerde babamın önerisiyle kafamızı dağıtmak için televizyonu açıp bir filme takıldık hep birlikte. Aksilik, izledikçe bunun bir polisiye olduğu ortaya çıktı. Seri cinayet işleyen sapık bir katili yakalamaya çalışıyordu gözü pek New York polisi. Kırılan kemiklerin, deşilen vücutların, kopan kafaların bini bir paraydı ve her sahnede oluk oluk kan akıyordu. Üstelik yönetmen bu filmi İnsan canı kolay çıkmaz savını kanıtlamak için çekmişti sanki. Cinayetler, barındırdıkları vahşet ögelerine dair hiçbir ayrıntı atlanmadan uzun uzun gösteriliyordu. Mesela katil pirinç şamdanla bir beyin mi dağıtacak? Vur babam vur, 4,5 dakika çalışıyordu kurbağana. Endişe içinde acılı konuğumuzun sinir krizine gireceği anı bekliyordum. Neyse ki korktuğum gibi olmadı. Rebi abi epey kaptırmış görünüyordu filme. Anlaşılan sözlerin bir tür aşı etkisi yapmıştı onun üzerinde. Tüm katliam sahnelerini büyük bir soğukkanlılıkla izlediği gibi bir süre sonra katilin kimliği konusunda fikir yürütmeye bile başladı. Cinayeti Yunanlı armatörün işlediğini ileri sürüyordu. İşin komiği haklı çıktı. Annem elimizi, yüzümüzü ve ayaklarımızı yıkadıktan sonra yatmaya gidebileceğimizi ilan edince babama "Yarın seninle birlikte ofise gitmek istiyorum." dedim. "Tamam," dedi babam. "Yataktan çıkmazsan fazla uğraşmam yalnız, bilesin." "Anlaştık," dedim. Ben tuvaletteki işimi bitirip odama girdiğimde Rebi abi yatmıştı. Bacakları divanın dışına taşıyordu. Kırdığım kalbini bir şekilde onarmak istiyordum ama ne diyeceğimi de pek bilemiyordum. Usulca pencereye gidip dışarı baktım. Pervazdaki kuş boklarından başka dikkatimi çeken bir şey olmadı. Tanrı yine ortalıkta yoktu. Çaresiz bir sonraki geceyi bekleyecektim. Yorganımı açıp yatağa girdim. Uykuya dalmak üzereydim ki bir ses duydum. "Biliyorum. Çoğu kimse benden ve ailemden nefret eder." Bu sözler beni hem şaşırtmış hem de biraz korkutmuştu. Yanıt vermeden önce her ihtimale karşı perdeyi aralayıp bir kez daha dışarıyı kontrol ettim. Tanrı değildi. Rebi abi olmalıydı. "Dünyada bir dolu sevimsiz insan var," dedim onu avutmak için. Bu lafı da ettikten sonra hayatta iflah olmayacağıma kesin kes karar verdim. Hesapta gönlünü alacaktım. "Hem Hicabi amca sempatik bir adamdı bence," diye ekledim durumu kurtarmak için. Bu son sözleri hiç inanmadan söylediğim çok belliydi ama birçok insan gibi duymak istediklerine inanıvermişti Keris. Bence de öyle. Çok kişi bilmez ama onun çok yumuşak bir tarafı vardır. "Vardı," diye düzelttim. Dilime eşek arısı soksun. Tabii yine başladı ağlamaya. Sakinleştikten sonra gözlerini tavana dikerek "Sadece bize değil," diye mırıldandı. "Suç işlemek zorunda kalmış garibanlara da babalık ederdi. Onların karnını doyurur, ceplerine para koyar, hatta bazılarını kalacak yer ve iş bulana kadar eve getirirdi. Kim bilir kaç genci topluma kazandırmıştır bu şekilde." "Kesin atıyor," diye düşündüm. "Çok asil bir davranış gerçekten. O şimdi çok daha iyi bir yerde. Onu bir kez olsun onaylama arzusuyla bu iddiayı şöyle bir değerlendirdim. Hiçbir yerde bir yer sayılabilirdi pekala." "Evet," dedim. Çok uykum gelmişti. Uykusuzluk üzerimde sarhoşluğa benzer bir etki yaratır. Russell paradoksu bize her şeyin, hiçbir şeyin içinde yer aldığını açıkça gösteriyor. Bilemiyorum, çok mu duygusuzum? "Efendim, anlayamadım." Bu konuşmanın bir yere varmayacağı açıktı. "Yok bir şey Rebi abi, haklısın diyorum. Eminim baban senin de daha fazla üzülmeni istemezdi. Ne senin, ne Şemi abinin, ne de Bakkal Yakup'un." Aslında Bakkal Yakup'un o kadar üzüldüğünden emin değildim ama aklıma başka bir yakını gelmemişti Hicabi Bey'in. "Sahi, Yakup abi de perişan olmuştur." Daha fazla patavatsızlık etmeden susmalıydım. "Çok yorgunsun Rebi abi. Biraz uyumaya çalış." "Ben pek uyuyabilecek gibi değilim ama sana iyi geceler," dedi. 5 dakika sonra horluyordu. Çıkardığı gürültü o kadar fazlaydı ki kendimi ölümün kardeşinin kollarına teslim edene kadar 3-5 kere yastığını çekmem gerekti. Sabahın köründe babamın dürtüklemeleriyle uyandım. İçimden ona beni rahat bırakmasını söylemek geliyordu ama sadece elimi kaldırmakla yetindim. O gittikten sonra bir süre daha gözlerimi açmadan durdum yatağımda. Derin bir nefes aldıktan sonra büyük bir dirayetle yatağımda doğruldum. Divana sığabilmek için iyice büzüşmüş olan Rebi abi ağzı açık uyuyordu. Kalkıp banyoya gittim. Suratımı buz gibi suyun altına sokup çapaklı gözlerimi ve çenemin çevresindeki kurumuş tükürükleri iyice temizledim. Anlaşılan şeytan iyi çalışmıştı gece. O gün ihtiyaç duyacağım pozitif enerjiyi bana kazandırır umuduyla her zamankinin aksine sıkı bir kahvaltı yaptım. Üstüme düzgün bir şeyler giydim. Dişlerimi fırçaladım. Saçlarımı bile taradım. Bir küçücük ışıltıcık, baştan aşağı pozitif enerji olmuştum artık. Hazırdım dünyanın canını okumaya. Annem evden çıkmadan önce Rebi abiyi uyandırmaya yeltendiyse de babam "Bırak uyusun çocuk." diyerek onu durdurdu. Bunun üzerine annem ona bir mesaj yazıp kağıdı sokak kapısına yapıştırdı. "Kahvaltı etmeden çıkma yavrum. Her şey Allah'tandır. Her şey buzdolabındadır. Kapıyı sıkı sıkı çek 3 kere. Besmele ile çık yavrum." Annem dışarı çıktıktan sonra çaktırmadan notu yapıştırdığı yerden çıkartıp cebime attım. Yırtmadım ama nedense. Barındırdığı bütün gizli anlamların çözümlenmesi ve gerçeklerinin anlaşılması için bu belgeyi ileride Dünya Psikiyatristler Kongresi'ne yollardım belki. Maale çıktık yola. 10 dakikalık bir yürüyüşün ardından Ankara asfaltını bilmem kaçıncı kilometresinden kesen köprünün başına vardık. Uyduruk bir merdivenden asfaltın kenarına inip başladık servisi beklemeye. Siyah servis minibüsü çok geçmeden geldi. Kapı açıldığı anda daire personelinin ağız kokusuyla yüklü en az 40 derece sıcaklıkta bir hava çarptı yüzüme. Arka koltuktakiler biraz sıkışıp annemle babama yer açtılar. Ben de geçip tekerlek çıkıntısının üzerine oturdum. Yolcuların büyük bölümü yarım kalan uykularını oturdukları yerde sürdürmeye çalışıyor, geri kalanlarsa somurtuyordu. Anlamsız bir hiperaktivite içindeki tek kişi, annemin oda arkadaşı Süreyya Bey'iydi. Kısım şefi Sedat Bey'i pencerenin kenarına sıkıştırmış, ona hararetle neden Sean Connery'nin üzerine James Bond gelemeyeceğini anlatıp duruyordu. Sedat Bey uysallıkla onun söylediklerini onaylıyordu ama aslında herifi boğmak istediğinden emindim. Radyodan gelen düşük volümlü bayık şarkı ortamdaki hastalıklı atmosferi büsbütün ağırlaştırıyordu. Dikiz aynasından şoför Mutullah'a baktım. İri yarı, mavi gözlerinde çok sert bir ifade taşıyan ürkütücü biriydi. Babamın söylediğine göre asıl işi uzun yol sürücülüğüydü ve yılın büyük bölümünü kamyonla doğuya gidip gelerek geçirmekteydi. Ara sıra servise veriyorlardı onu, fazla boş kalmasın diye. Kahverengi deri ceketini sırtından hiç çıkarmazdı. Çok az konuşur, konuşurken de kendisini bunu yapmak zorunda bıraktıkları için insanlardan nefret ediyor gibi bir hava takınırdı. Yakışıyordu ona bu haller. Bir tür yalnız adamdı. Diğerlerinin tersine bana özel bir önem vermez, söylediğim hiçbir şey karşısında da şaşkınlığa düşmezdi. Saygı duyuyordum ona. İşte böyle. Bir minibüs dolusu mahvolmuş hayat. Karizmatik kaptan Mutullah Akçabey yönetiminde saatte ortalama 70 km hızla kendilerine gelen evrak giden evrak arası biraz daha tüketecekleri işkencehaneye doğru ilerlerken bir gece önce şatosunda düzenlediği kokain ve seks partisinin düşlerine dalmış Sean Connery'nin kıçında pireler uçuşuyordu. Ofisin bahçesinde servisten indik ve annem kendi çalıştığı yeni binaya gitmek üzere bizden ayrıldı. Biz de babamla dev nakliye araçlarının bulunduğu büyük depoya yöneldik. Ofise gittiğim günler babam odasında çalışırken ben genellikle dışarıdaki kamyonlara, kamyonetlere ve pikaplara atlayıp salakça bir şoförcülük oyunu tuttururdum ama o gün öyle yapmadım. Babamla birlikte odaya kapanıp o çalışırken ben de belki bir iki güzel dize yazabilirim umuduyla daktilonun başına geçtim. Descartes'i düşünüyorum gözlerim kapalı, ya ilham geliyor ya inme iniyor. Neticede ortaya çıkan bu şekilde uzayıp giden bir zırvalıktı işte. Maalesef ilham perisi bana her zamanki kadar uzaktı. Eserimi yazdığım dosya kağıdını 512 parçaya henüz bölmüştüm ki babam, "Benim basın müessesesinde biraz işim var, sen de gelmek ister misin?" diye sordu. Başımı hayır anlamında salladım. "İyi öyleyse, öğlene kadar dönmezsem yemeğe annenle birlikte gidersin." "Yemekhanenin yerini biliyorum. Bir şey istersen Kerim'e haber ver." "Tamam, merak etme sen." Odada yalnız kalınca masanın üzerindeki kağıt parçalarını çöpe atıp rutubet kokulu havayı derin derin çektim içime. Yapmam gereken işi düşündüm. Riskliydi ama başka bir seçenek yoktu. Ancak kendimi harekete geçmeye hazır hissetmiyordum henüz. Biraz daha odada oyalanmaya karar verdim. Dünyayı bir de oradan göreyim diye babamın koltuğuna geçtim. Sağ taraftaki küçük sehpada siyah beyaz monitörlü, asırlık bir bilgisayar duruyordu. Hiçbir işe yaramadığından emindim. Sadece devlet dairelerindeki modernizasyonu göstersin diye koymuşlardı oraya. Masanın üzerindeki zımbırtıların hepsi birbirinden iç karartıcıydı. Kahverengi sümen, stilo takımı, üzerinde babamın adı yazılı pirinç levha. En acıklısı ise masayla üzerindeki ağır cam kaplamanın arasına sıkıştırılmış fotoğraftı. 3 yaşlarında gürbüz bir çocuğun fotoğrafı. Çizgili tişörtü ve kendisine bir beden büyük gelen şortuyla açık bir pencerenin dibindeki sandalyeye oturmuş, karanlık bakışlarla adeta resimden dışarıyı izleyen tekinsiz bir çocuğum. Benim. Boğulacak gibiydim. Kendimi nasıl dışarı attığımı bilemedim. Depoya çıktığım anda odacı Kerim hemen başımda bitti. Annenin yanına mı gideceksin diye sordu, düğmeleri yanlış iliklenmiş, mavi işçi önlüğünün yakasını boş yere düzeltmeye çalışarak. Anlaşılan babam beni ona emanet etmişti. Pek güzel. Kerim'i kime emanet etmişti acaba? Bahçeye çıkacağım biraz hava almaya. Birden suratı asılıvermişti Kerim'in. Tabii bir şey içmek, tuvalete gitmek ya da annemin yanına çıkmak istersem nasıl davranması gerektiğini biliyordu. Ama kafasındaki uyaran tepki kümesinin dışına düşen bu durumla nasıl baş edeceğine dair hiçbir fikri yoktu. Ellerini çaresizce iki yana açıp anlamsız bir şeyler mırıldandı. İşin yoksa beraber dolaşalım dedim zavallıyı daha fazla kıvrandırmamak için. Ne de olsa bünyesi fazla alışık değildi düşünmeye. Şöyle bir arkasına baktı, kafasını kaşıdı. Tamam, dedi tedirgin bir tavırla. Birlikte çıkıp yeni binaya doğru yürümeye başladık. 15-20 adım atmıştık ki beklediğim soru geldi. Ne zaman başlıyorsun okula? Ben okula gitmeyeceğim. Saflığıma güldü Kerim. Olur mu okula gitmemek hiç? Okuyacaksın ki adam olacaksın. Sen adam değil misin? Adamız da yani... Boş ver bu işleri Kerim abi, dedim. Sen söyle hele, hangi partiyi tutuyorsun? Şaşkın şaşkın suratıma baktı. İdarenin casusu muyum acaba diye düşünüyordu sanırım. Kafasını dikip, ekmek partisi, dedi. Öyle bir parti yok ki, dedim. Hiçbir partiyi tutmuyorum, diye ifade değiştirdi bunun üzerine. Bu devrim yapacak, ben de göreceğim. Peki sağcı mısın, solcu mu? Yok bizim felsefemizde sağ sol.
Felsefe?
Senin felsefende ne var Kerim abi? Nihayet hazır yanıtı bulunan bir soruyla karşılaştığı için keyifle ünledi. Bana derler Kerim, bugün buldum, bugün yerim, yarına Allah Kerim. Hey gidi koca Marx diye geçti aklımdan. Kalk mezarından da gör diyalektik nasıl oluyormuş. Yürüye yürüye yeni binanın önüne kadar gelmiştik. Annemin yanına çıkıyorum ben, dedim. Beni getirdiğin için sağ ol. Kerim vazifesini hakkıyla tamamlayıp benden kurtulduğu için rahatlamış gözüküyordu. Hadi o zaman, ben söylerim babana, anasıyla diye. Dedikten sonra koyunlu kuzulu bir türkü tutturarak geri döndü. Binaya çıkan merdivenleri ikişer ikişer tırmanıp içeri daldım. Derhal asansöre atlayıp 4. katın düğmesine bastım. Annemin odasının bulunduğu 3. katınkine değil. Daha önce pek az gelmişliğim bulunan 4. kata ayak bastığımda yüreğim hızla çarpmaya başlamıştı. İçimden bir ses delilik bu diyordu. Her şeyi daha da boku edeceksin. Yine de koridora girip kapıların üzerindeki isimleri okuyarak ilerlemeye başladım. Aradığım ismi diğerlerinden çok daha gösterişli ve büyük bir kapının üzerinde buldum. Erdoğan Ş. Baykurt, Genel Müdür. Her şeyden vazgeçmeyeyim diye hemen kapıyı vurdum sertçe. Cevap yok. Bir kez daha. Sonuç aynı. Oraya kadar geldikten sonra eli boş dönmeye niyetim yoktu. Kapıyı açıp girdim içeri. Müdür bey ortalıkta yoktu. Babamınkine kıyasla çok daha büyük bir odaydı. Tabii ki daha büyük bir masaya ve koltuğa sahipti. Bir de pencerelerde panjur yerine zevksiz kahverengi perdeler ve yerde de orası burası lekelenmiş boktan bir halı bulunuyordu. Masanın yanına gidip sumenin üstünde duran dosya kağıdına şöyle bir göz attım. falan filan tarihinde yapılan sınav sonucunda ofiste devlet memuriyetine başlama hakkı kazananların listesi. En üstteki ismi bir yerden hatırlayacak gibiydim. Tuğrul Tanır. Tabii ya diye düşündüm. Erdoğan Bey'in doğum günümde muhabbet ettiği hıyarın işe yaramaz ahbabı. Demek iğrenç pazarlıklarını sonuca bağlamışlardı. O anda arkamdan sinameki bir ses yükseldi. Kolay gelsin delikanlı. Refleksle bir adım geriledim. Erdoğan Bey masasının başına geçip kağıdı bir çekmeceye attı. Kocaman koltuğuna daha da kocaman götünü sığıştırdıktan sonra kaşlarını çatarak şöyle baştan aşağı süzdü beni. Buldun mu aradığını? Bir şey demedim. Kötü bir başlangıç yapmayalım diye. Geç otur bakalım şöyle diyerek çalışma masasının karşısındaki alçak koltukları işaret etti. Bir meyve suyu söyleyeyim sana. Koltuklardan birine oturdum. Koltuk yumuşaktı ama kendimi yine de çok rahatsız hissediyordum. Meyve suyuna gerek yok. Biraz vaktiniz varsa sizinle bir konuyu görüşmek istiyordum dedim. İğrenç bir sırtış belirtti suratında. Konunun ne olduğunu gayet iyi anladığını düşündüm. Cehennemde işler nasıl gidiyor? Diye sordu ikinci pezevenk. Pek bir değişiklik yok, yolunuzu gözlüyoruz. Kötü başlangıçlar benim kaderimdi. Gözlerinin yuvalarında dört döndüğünü kolormatik gözlük camlarına rağmen görebiliyordum. Ne halt etmeye benimle laf yarıştırma sevdasına düşmüştü sanki? Yoksa ben mi hemen onu morartma sevdasına düşmüştüm? ''Niye geldim buraya?'' diye tısladı nefretle. Aklıma hak ettiği türden yüzlerce cevap yayıyordu ama herifi daha fazla kudurtmanın alemi yoktu. Hele de ricacı pozisyonunda kapısını çalmışken. ''Babamın tayin meselesini konuşmaya'' dedim hoşuna gideceğini umduğum şekilde başım önüme eğerek. ''Şimdi anlaşıldı'' dedi aşağılayıcı bir havayla. Bir sigara yakıp dumanını suratıma üfledim. Demek baban kendini acındırmak için gönderdi seni buraya. Morarma sırası bana gelmişti. Böyle tipler her zaman insanı tahmin ettiğinden daha utanç verici duruma düşürmenin bir yolunu buluyorlardı. Yine de öfkemi bastırdım. Babamın hatırı için. Beni buraya kimse göndermedi, dedim yapay bir sükunetle. Size geleceğimden ne babamın ne de annemin haberi var. Bırakma val okumayı oğlum, dedi sesini yükselterek. Biz çoktan geçtik o yollardan. Bir mucize diye düşündüm yutkunup. Belki her şeyi değiştirir. Haberi olsa babam sizin yanınıza gelmeme kesinlikle izin vermezdi. Sizden rica ediyorum onu göndermeyin Erzurum'a. Zaten çok zor dayanıyor. Benim için kendisini tüketiyor. Beni yetiştirmek için. İstanbul ne zaman alındı diye sözümü kesti birden. Aptallaşıverdim. Beklediğim mucize gerçekleşmiş miydi yoksa? Acaba doğru yanıt verirsem babamın tayin emrini geri mi çekecekti? Şaşırtmalı bir soruydu muhakkak. Çok iyi düşünmeliydim. İstanbul çok kez alındı diye geveledim. Hangisini soruyorsunuz? Kafasını salladı Erdoğan Bey. İşte böyle çocuk yetiştiriyor baban gibiler. Papuç kadar dilinle herkese laf yetiştirmeyi bilirsin ama milletinin şanlı tarihinden bir habersindir. Tahriklerine kapılmayacaktım. Dikkatimi soruya vermeliydim. İstanbul'un alınışı. Şaşırtmalı bir soruydu bu kesinlikle. İlk seferini kastediyor olmalıydı. O devam ediyordu. Git babana söyle. Bu tip ucuz hesaplar peşinde koşacağına vazife mesuliyetini üstlenip vatanına milletine layık olmaya çalışsın. Gözlerimi kapattım. Kafam çatlayacak gibiydi. Bu aşağılık herifin merhametini uyandırabilmek için kendimi, babamı nasıl küçük düşürdüğümü düşünmenin yararı yoktu. Nasıl bir aptal olduğumu. Doğru yanıtı bulmalıydım. Yaklaştığımı hissediyordum. Gittiği yerde de ayağını denk alsın, haddini bilsin, öyle atıp tutmasın devlet hakkında, yöneticileri hakkında. Herkes benim gibi merhametli olmaz. Adamı böyle çıt diye, 1204 diye bağırdım ayağı fırlayarak. Dördüncü Haçlı Seferi sırasında. Çekmecesinden bir dosya çıkarıp pat diye masanın üzerine çarptı Erdoğan Bey. Babanın tayin belgeleri. Bunları haftaya Ankara'ya göndermeyi düşünüyordum ama şimdi fikrimi değiştirdim. Gerçekten inanamıyordum. Başarmıştım. Kahrolası Sphinx'in düğümünü çözmüştüm. Gözlerim gururla ve minnet duygusuyla dolu dolu olmuştu. Sağ olun efendim. Müdür bey sigarasını kötü ablasına gömdü. Hemen şimdi göndereceğim ki bir an evvel postalasınlar hepinizi Erzurum'a. 4. ayrımın sonu. Sayfa 65.